Ayrım 7.
Öncelikle aklı teolojinin tutsaklığından kurtarmak, kapıları deneysel araştırmalara açmak gerekiyordu. Bacon militan bir tutum içindeydi. Yaşamını, tasımsal argümanlarını, laf cambazlığı saydığı skolastik bilginlerin yetkisini kırmaya adamıştı. Bacon'ın önerdiği bilim, seçkin kişilerin bireysel etkinliği olmaktan çok örgün, kurumsal nitelikte bir girişimdi. Bunun için tüm dillerde yazılmış, değerli kitapları da içine alan zengin bir kitaplık, geniş botanik ve hayvanat bahçeleri, görkemli bir müze ve her deneye yeterli büyük bir laboratuvar kurulmalıydı. Doğanın gizlerinin çözülmesi ve özlenen uygar dünyanın kurulması ancak bu kuruluşlardan oluşan kompleks bir bilim merkeziyle gerçekleştirilebilirdi. Bacon, seçkin bilim adamlarını bünyesinde toplayan The Royal Society yani Kraliyet Bilim Akademisi'ni de bu amaçla kurmuştu. Bacon, bilimin önemini vurgulamakla kalmamış, bilimsel yöntemi açıklama işini de üstlenmişti. Doğayı tanımak, doğa güçlerini denetim altına alma yolunda istenen sonucu verecek yöntemi belirlemek başlıca amaçlarından biriydi. Ona göre gözlem ve deney, bilimsel araştırmanın asal özellikleriydi. Olgusal verileri toplayarak bunları belirli bir düzen içinde işlemek dışında doğayı tanımanın bir yolu yoktu. Skolastik yaklaşımda olduğu gibi doğruluğu sorgulanmaz bir takım peşim ilkelerden tümden gelimle olguları açıklamaya çalışmak kısır bir çabaydı. Doğru olan yöntem, gözlem ve deneyle olguları saptamak, toplanan verilerden indüksiyonla genellemelere gitmek, ulaşılan genellemelerden en kapsamlı olanları aksiyom, öncül ilke olarak seçmekti. Tümden gelim, dediksiyon ancak bu aşamadan sonra yararlı olabilirdi. Bacon yöntem anlayışını ilginç bir benzetmeyle ortaya şu şekilde koymuştur. Bilim adamı ne ağını içinden çekerek ören örümcek gibi ne de çevreden topladığıyla yetinen karınca gibi davranmalıdır. Bilim adamı topladığını işleyen, düzenleyen bal arısı gibi yapıcı bir etkinlik içinde olmalıdır. Bacon'ın olgusal içerikten yoksun, dedüktif çıkarımı yararsız saymakta haksız olduğu söylenemez. Gerçekten de Aristo'nun tasımsal mantık yöntemiyle bilimde bir adım bile ileri gidilemeyeceği bilinmeliydi artık. Ama Bacon'ın önerdiği tüme varım yönteminin de yeterli olduğunu söylemek güçtür. Tüme varımla yapılan genellemeler olguları açıklayıcı değil, betimleyicidir. Örneğin tüm bakır tellerin iletken olduğu genellemesi bakır telin neden iletken olduğunu açıklamamakta yalnız gözlemlenen bakır tellerin ortak bir özelliğini belirtmekte kalmaktadır. Betimleyici genellemelerin bilimde önemli yer tuttuğu elbette yadsınamaz. Ancak bilimin olguları betimlemenin ötesinde daha önemli işlevi olguları veya olgusal ilişkileri açıklamaktır. Boyle'un yasasını alalım. Sabit sıcaklıkta gazların hacimleri ile basınçlarının ters orantılı olduğu genellemesi gözlemsel bir ilişkiyi dile getirmekle kalmaktadır. Bu ilişki ise ancak daha sonra gazların kinetik teorisi olarak bilinen kuramsal ilkeyle açıklanabilmiştir. Bacon, gözleme dayanan genellemeler gibi açıklayıcı ilkelere de tüme varımla ulaşılabileceği yanılgısı içindeydi. Oysa hipotez ya da kuram oluşturmanın bilinen bir yöntemi yoktur. Bu bağlamda bilim adamının deneyim, sezgi ve yaratıcı hayal gücünden söz edilebilir ama indüktif, dedüktif ya da başka türden bilinen bir yöntemden kolayca söz edilemez herhalde. Bacon'ın bilimsel yöntem anlayışındaki bir yetersizlik de matematiğin bilimdeki işlevini kavrayamamış olmasıdır. İleri sürülen bir hipotez ya da kuramın olgusal olarak yoklanması, öncelikle o hipotez ya da kuramdan öndeği denen test edilebilir önermelerin çıkarımını gerektirir. Bu ise uzun süreçli mantıksal bir işlem olup çoğu kez ancak matematiğin tümden gelim tekniğiyle olasıdır. Ayrıca matematik bilim için etkili bir dildir. Özellikle fizikteki yasa ve ilkelerin matematiksel denklemlerle dile getirilmesi, çıkarım işlemlerini kolaylaştırmanın yanı sıra bilime daha güvenilir ve açık bir ifade gücü de sağlamaktadır. Bacon, deneysel bilimin inançlı bir savunucusu, bilimsel yöntem bilincini ön plana çıkaran bir öncüydü. Ne var ki onun kendi yaşam dönemindeki bilimsel çalışmaları yeterince izlediği söylenemez. Kepler'in ortaya koyduğu doğrulayıcı sonuçlara karşın Kopernik dizgesini içe sindirememesi üzerinde durulacak bir noktadır. Çağdaşı Galilei'nin deneyle matematiği birleştirerek bilimsel yönteme kazandırdığı yeni kimliğin farkına varmamış olması da ilginçtir. Aynı şekilde modern anatominin öncüsü Vesalius'un çalışmasına gereken ilgiyi göstermediği gibi kendi hekimi Harvey'nin kan dolaşımına ilişkin buluşlarına da bir bakıma görmezlikten gelmiştir. Değindiğimiz tüm yetersizliklerine karşın Bacon'ın bilimsel gelişme için gerekli ortamın hazırlanmasında oynadığı büyük rolün önemi tartışılamaz. Unutmamak gerekir ki Bacon bir bilim adamı olmaktan çok bilimi bağnazlığın tekelinden kurtarma savaşımı veren bir düşünürdü. Bilimin daha sonraki gelişmeleri üzerindeki etkisi, bu gelişmelerin uygar yaşama yönelik kazanımlarına ilişkin öngörüleri göz önüne alınacak olursa, Bacon daima övgüyle anılacaktır. Bacon, bilgi kudrettir demiştir. Ancak yüzyılımıza gelinceye dek yalnız o değil hiç kimse, bilgelikle birleşmeyen bilginin aynı zamanda bir yıkım aracı olarak da kullanılabileceğini düşünebilmiş değildir. Galileo Galilei 1564-1642. Modern bilimin oluşumunda ilk atılımlar astronomide kendini gösterdi. Ama daha kapsamlı devrim 17. yüzyılda gerçekleşti. Temeli Galilei'nin dinamik konusundaki çalışmalarıyla atılan bu devrim, Newton mekaniği ile yetkinliğe ulaştı. Fiziğin babası diye anılan Galileo, aynı zamanda güneş merkezli sistem için sürdürdüğü mücadele ile düşünce özgürlüğüne öncülük etmiştir. Onun düşüncemize büyük bir katkısı da deney sonuçları ile matematiği birleştirmesi, öylece bilimsel yöntemi bugünkü anlamda işlemiş olmasıdır. Şu sözleri ilginçtir. Felsefe, bilim demek istiyor, gözlerimiz önünde açık duran evren dediğimiz o görkemli kitapta yazılıdır. Ancak yazıldığı dili ve alfabesini öğrenmedikçe bu kitabı okuyamayız. Kitabın yazıldığı dil matematiğin dilidir. Harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur. Rönesans'ın büyük sanatçısı Michelangelo'nun öldüğü yıl dünyaya gelen, Newton'un doğduğu yıl dünyadan ayrılan Galileo, Francis Bacon, Descartes, Kepler ve Shakespeare gibi ünlülerle çağdaştı. Temelde Orta Çağ bağnazlığına bir isyan diye nitileyebileceğimiz Rönesans'ın son döneminde yaşayan Galileo, yeni arayış ve atılımlarıyla kendisini önceleyen Leonardo da Vinci ve Copernicus türünden evrensel bir yetenek, yeni çağın unutulmaz bir mimarıdır. İtalya'nın Eğik Kulesi ile ünlü Pisa kentinde dünyaya gelen Galileo Galilei öğrenimine bir manastırda başladı. Babası kentin soylularındandı. Ancak geliri sosyal konumuna koşut değildi. Aile geçinimini üstü örtük biçimde müzik ve matematik çalışmalarıyla sağlıyordu. Galileo'nun üstün yetenekleri daha küçük yaşında belirginlik kazanmıştı. Sanata büyük bir yatkınlığı vardı. Ut ve org çalmanın yanı sıra güzel resim çalışmalarıyla da dikkati çekiyordu. Ayrıca oyuncak türünden araç yapımında üstün el becerisine sahipti. O dönemde Pisa kendi ölçüsünde bir sanat ve öğrenim merkeziydi. Galileo tüm yeteneklerine gelişme olanağı veren canlı bir ortamda büyüdü. Babasının yönlendirmesiyle üniversite öğrenimine tıp fakültesinde başladı. Ama hekimlik onu çekmiyordu. Fiziğe, bu arada Arşimed'in çalışmalarına özel bir ilgisi vardı. Bir rastlantı olarak geometri üzerine dinlediği bir konferans, önüne yeni, kendisini büyüleyen bir dünya açar. Tıp derslerini bir yana iterek, önce kapı aralıklarından, sonra kayıtlı öğrencisi olarak matematik derslerini izlemeye koyulur. Ne var ki bir süre sonra ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle üniversiteden ayrılmak zorunda kalır. Geçimini özel dersler vererek kazanmaya başlar. Çok geçmeden kimi buluş ve çalışmalarıyla adını duyuran Galileo, öğrenimini yarıda kestiği üniversitesine matematik okutmanı olarak çağrılır. Galileo başına buyruk bir kişidir. Meslek yaşamının daha başında bir yandan bilimsel çalışmalarıyla ün kazanırken, öte yandan Aristo geleneğine açtığı savaş nedeniyle çok geçmeden dışlanan biri olur. Üniversiteler, bilimde Aristo'nun düşüncesinin birer kalesiydi. Galileo'nun pervasız eleştirileri, açık sözlülüğü, dahası çevresini küçümseyici tutumu kolayca bağışlanamazdı. Pisa'da tutunması güçleşince patronu Dük'ün aracılığıyla Padua Üniversitesi'ne matematik profesörü olarak geçmeyi başarır. Galileo'nun başlıca ve en özgün çalışması fizikte dinamik diye bilinen nesnelerin devinimlerine ilişkin etkinliğidir. Bu çalışmanın bir sonucu eylemsizlik ilkesi, diğer bir sonucu serbest düşme yasasıdır. Statik denilen dengesel ilişkiler Arşimed'in buluşlarıyla açıklık kazanmıştı. Oysa devinim konusu Galileo'ya gelinceye dek yanlış anlaşılmıştı. Örneğin, devinim içinde olan bir nesnenin kendi haline bırakıldığında duracağı, devinimini ancak bir dış gücün itmesi ya da çekmesiyle sürdürebileceği sanılıyordu. Galileo ise bu sanıya ters düşen bir düşünce oluşturmuştu. Devinen bir nesne dış etkenlerden serbest kaldığında devinimini tek düze bir hızla sürdürür. Buna göre dış etkenler devinimin değil, devinimin değişmesinin nedenidir. İvme denen bu değişiklik devinimin hızında ya da yönünde olabilir. Nesnelerin deviniminde dış güçlerin etkisinin hızında değil, ivmede kendini gösterdiği düşüncesi Galileo'ya serbest düşmeye ilişkin deneylerini açıklama olanağını da sağlar. Yerleşik öğretiye göre bir nesnenin düşme hızı ağırlığıyla orantılıydı. Örneğin aynı yükseklikten bırakılan biri 5, diğeri 1 kilo ağırlığındaki iki nesneden birincisi yere ikincisinden aldığı sürenin 5'te birinde ulaşmalıydı. Söylentiye bakılırsa Galileo herkesin inandığı bu düşüncenin yanlışlığını Pisa Kulesi'nden değişik ağırlıklarda kurşun parçalarını atarak seyircilerine, bu arada özellikle derslerine gitmekte olan profesörlere ispatlamaya çalışmıştı. Serbest düşme yasası oldukça basit bir denklemle şöyle dile gelmektedir. S eşittir 1 bölü 2 GT kare. Buna göre serbest ya da boşlukta düşen bir nesnenin aldığı mesafe, düşme süresinin karesiyle doğru orantılıdır. Bu ilişki ağırlıkları veya maddesel nitelikleri ne olursa olsun tüm nesneler için geçerlidir. Devinime ilişkin eylemsizlik ilkesiyle serbest düşme yasasının kuramsal öneminin yanı sıra uygulamadaki önemi de çok geçmeden anlaşılır. Galileo, koruyucusu Toscani Dük'ünün isteği üzerine top mermilerinin izlediği yolu incelemeye koyulur. Yatay olarak atılan bir merminin bir süre yatay gittikten sonra birden dikey düşüşe geçtiği sanılıyordu. Galileo yatay hızın hava direnmesi bir yana değişmeden süreceğini eylemsizlik ilkesiyle ortaya koymuştu. Ancak buna düşme yasası gereğince giderek artan düşme hızının da eklenmesi gerektiğini görmekte gecikmez. Eylemsizlik ilkesiyle serbest düşme yasasının ışığında bir merminin izlediği yol kolayca belirlenebilir. Önce devinimin yatay olduğu düşünülürse, mermi ilk saniyede aldığı yol kadar ikinci saniyede de yol alır. Sonra devinimin dikey düşüş olduğu düşünülürse, mermi düşme süresiyle orantılı bir hızla düşer. Basit bir hesaplamayla bileşik devinimin parabola biçiminde bir yol çizdiği gösterilebilir. Burada dinamikte son derece önemli bir ilkenin uygulamadaki ilk örneğini bulmaktayız. Paralel kenar yasası diye bilinen bu ilkeye göre birden fazla kuvvet aynı zamanda etkili olduğunda sonuç sanki her biri sırasıyla etki göstermiş gibi olur. Örneğin yol almakta olan bir geminin güvertesinde olduğunuzu düşünün. Gemi ileri doğru yol alırken siz güvertenin bir yanından karşı yanına yürüyorsunuz. Bu demektir ki siz hem karşı kenara hem de geminin devinim yönünde ilerlemektesiniz. Denize görecel konumunuzu belirlemek isterseniz, önce gemi ilerlerken durduğunuzu, sonra karşı kenara yürürken geminin durduğunu varsaymanız gerekir. Bilimsel yaklaşımında Galileo bir yanıyla Kepler'e benzer bir tutum sergilemektedir. İkisinin arayışı da olguların gerisinde matematiksel ilişkiler bulmaya yöneliktir. Şu farkla ki Galileo için aranan ilişkiler mistik değil, salt ussal niteliktedir. Onun gözlemden çok ussal düşünceye verdiği önem şu sözlerinde de dile gelmektedir. Aristarkus ile Kopernikus da beni en çok şaşırtan şey aklı duyularına egemen kılmaları, inançlarını yüzeysel gözlemlerin değil aklın temeline oturtmalarıdır. Çünkü duyu verilerine bakılırsa dünya güneşin çevresinde değil güneş dünyanın çevresinde dönmektedir. Galileo astronom olarak yetişmemişti ama başı asıl bu alandaki çalışmalarıyla derde girer. Kopernikus sistemi onu gençlik yıllarından beri ilgilendirmekteydi. Teleskobun icadı sistemin doğruluğunu ispatlama fırsatı getirmişti ona. Serbest düşmeye ilişkin deneyleri bağnaz çevreleri öfkelendirmişti ama Engizisyon'u fazla rahatsız etmemişti. Bir Hollandalının iki mercekli bir araçla görme gücünü artırdığını duyar duymaz çalışmaya koyulan Galileo, çok geçmeden daha güçlü kendi teleskobunu oluşturarak gökyüzüne çevirir. Gözlemleri arasında en önemlisi Jüpiter'in dört gezegeniydi. Her şeyi alt üst eden böyle bir buluş doğru olamazdı. Çünkü resmi öğretiye göre sabit yıldızlar dışında yalnızca yedi göksel nesneye, güneş, ay ve beş gezegen olanak vardı. Galileo bir şarlatan, teleskopu şeytanımsı bir araçtı. Öyle bir araçla gökyüzünü incelemeye kalkmak bile bağışlanmaz bir günahtı. Galileo kendi ülkesinde sinsi bir kampanya ile karşı karşıya gelmişti artık. Ama onu ülkesi dışından duyulan bir ses sevindirmekte gecikmez. Bu ses Galileo'nun gözlemlerini benimseyen dönemin ünlü astronomu Kepler'in sesidir. Galileo teologları öfkelendiren başka gözlemlerini de ortaya koymuştu. Bunlardan biri ay gibi Venüs'ün de evreleri olduğu gözlemiydi. Bir diğeri ayın hep sanıldığı gibi pürüzsüz, yetkin bir nesne değil, dağ, vadi ve düzlükleriyle dünyaya benzer bir nesne olduğuydu. Teleskop ayrıca güneşte bir takım lekelerin varlığını da göstermekteydi. Bu gözlemler tanrısal düzen diye bakılan gökyüzünün hiç de kusursuz, yetkin bir şey olmadığı demekti. Kilise artık sessiz kalamazdı. Aldığı ilk ivedi önlem kutsal kitabın kimi tümcelerine dayanarak iki buyruk ortaya koymak oldu. Birinci buyruk, güneşin dünyanın çevresinde dönmeyen, merkezde sabit olduğu düşüncesi kutsal öğretiye aykırı, saçma ve yanlış bir savdır. İkinci buyruk, dünyanın merkezde sabit değil, güneş çevresinde bir gezegen olduğu görüşü felsefe açısından saçma ve yanlış, teoloji açısından gerçek inanca ters düşen bir savdır. İkinci önlem, davranış ve düşüncesi bu buyruklara ters düştüğü gerekçesiyle Galileo'yu yargılamaktadır. 1616'da Engizisyon önüne çağrılan Galileo istendiği üzere Kopernikus sistemini artık ne sözlü ne de yazılı hiçbir şekilde savunmayacağını bildirerek bağışlanmasını diler. Sonra aldığı talimat gereğince köşesine çekilerek bir süre suskunluk içine girer. Bir süre çünkü suskunluk onun yaratılışına aykırı bir davranıştı. Nitekim dostu Kardinal Barberi'nin papalık makamına gelmesiyle yüreklenen Galileo yeniden işe koyulur. Dünyanın iki büyük sistemi üzerine Diyalog adlı kitabını yazar. 1632'de yayımlanan kitapta iki sistemin Ptolemy sistemi ile Kopernikus sisteminin görünürde yansız bir karşılaştırması yapılmakta, birinden birine üstünlük tanınmamaktadır. Ama bu sadece bir görüntü. Bir yandan güneş merkezi sistemin doğruluğu bir takım ince tartışmalarla kanıtlanırken öte yandan resmi görüşle sinsice alay edilir. Etkili bir dille kaleme alınan kitap piyasaya çıkmasıyla beklenmeyen bir ilgi toplar, Avrupa'nın hemen her ülkesinde geniş okuyucu kitlesi bulur. Bu ilgi karşısında iyice köpüren kilise yeniden harekete geçer. Galileo bir kez daha Engizisyon önüne çıkmaya zorlanır. Yaşlı ve hasta bilgin hücreye atılır. Yargı önünde tövbe etmediği takdirde işkence göreceği söylenir. Galileo çaresizdir, eline verilen metni diz çökerek okur. Ben Galileo Galilei.